Ayrım 41. Sayfa 415. Tristram Shandy, beyefendinin hayatı ve görüşleri. Dixora si quid forte josasius hoc mihi juris cum venia dabis. Hor. Nokta. Horatius'dan Satires Liv adapte edilmiştir. Burton'ın Anatomy of Melancholy'sinin giriş bölümünde oğul Demokritos'tan okura başlığıyla yer alır. Çevirisi, eğer fazlasıyla latife edersem bana bu hakkı teslim edeceğinizi umarım. Sicus calemnietur levius esse quam decet theologum aut mordegius quam decat Christianum non ego sed Demokritos dixit. Erasmus. Yine yukarıda sözü edilen oğul, Demokritos'tan okura bölümünden alınmıştır. Burton'ın Latince sözleri Erasmus'un Moria Encomium'unda Deliliğe Metiye yer alan Sir Thomas More mektubunun bir bölümünün yeniden yazımıdır. Çevirisi, eğer birileri haksız yere bunun bir din bilim adamına yaklaşmayacak denli hafif ya da bir Hristiyan'a uygun düşmeyecek kadar sivri dilli olduğunu öne sürecek olursa, söyleyen ben değildim. Demokritos'tu. 6. Kitap. Londra. Strand'da T. Beckett ve P. A. Dehon tarafından basılmıştır. 1763. Tristram Shandy, beyefendinin hayatı ve görüşleri. Dixora si quid forte josasius hoc mihi juris cum venia dabis. Hor nokta. Si quis calumnietur levins esse quam decet theologum, aut mardecius quam deceat Christianum, non ego sed Democritus dixit. Erasmus. Londra. Strand'da T. Beckett ve P. A. Dehont tarafından basılmıştır. 1762. 1. Bölüm. 2 saniye durmayacağız sevgili efendim. Ancak bu 5 kitabı bitirmişken, buyurun şu sandalyelerden birine oturun efendim. Hiç yoktan iyidirler. Geriye dönüp kat ettiğimiz yola bir göz atalım. Nasıl da vahşi bir ormanmış. Her ikimizin de orada kaybolmaması ya da vahşi hayvanlara yem olmaması ne büyük lütuf. Dünyada efendim bu kadar çok eşek olabileceğini hiç düşünür müydünüz? Şu küçük vadinin dibindeki derecikten geçerken bizi nasıl da tekrar tekrar incelediler. Ve şu tepeyi tırmandığımızda gözden henüz gitmekteyken aman tanrım hep beraber nasıl da bir anırma tutturdular. Söyle bize çoban, bütün bu eşekleri kim? Tanrı ıslah etsin. Ne? Hiç kaşağılanmadılar mı? Kışın hiç içeri alınmıyorlar mı? Anırdılar, anırdılar, anırdılar. Hadi, anırmaya devam. Dünya size çok şey borçlu. Daha yüksek sesle. Daha, daha. Size gerçekten kötü muamele ediliyor. Ben eşek olsam çok ciddi söylüyorum. Eşek sol majör tonunda sabahtan akşama anırırdım. Sol, re, do, ben bir şeyim. 2. Bölüm. Babam beyaz ayısını yarım düzine sayfa boyunca ileri geri dans ettirdikten sonra kitabı temelli kapattı ve bir tür zafer edasıyla Trim'e iade ederek başıyla onu yazı masasına koymasını işaret etti. Tristram dedi, sözlükteki her kelimeyi ileri ve geri aynı şekilde çekmeyi öğrenecek, böylece Yorick, gördüğün gibi her kelime bir tez ya da hipoteze dönüşür. Her tez ve hipotez önermeler doğurur, her önermenin de kendine özgü sonuçları ve yargıları vardır. Bunların her biri zihni yeni araştırmalara ve kuşkulara sürükler. Bir çocuğun kafasını açmakta diye ekledi babam, bu makinenin gücü olağanüstüdür. Onu havaya uçurup, biraderim Shandy diye bağırdı amcam Toby, bin parçaya bölmeye yeter. Sanırım dedi Yorick gülümseyerek, bu nedenle, zira mantıkçılar ne derse desin, olay yalnızca 10 kategorinin adlandırılması mümkün her şeyi kapsadığı iddia edilen Aristoteles'in 10 kategorisi, töz ya da varlık, nicelik, nitelik, ilişki, yer, zaman, durum, sahip olma ya da iyilik, etki, edilgi. Kullanılmasıyla açıklanamaz. Ünlü Vincent Quirino, Vincenzo Querino 1479-yaklaşık 1514. Henüz çocukken Roma'da kendisini dinleyen filozofların tatmin edici buldukları 4500 tez ortaya atıp savunduğu söylenir. Kardinal Bembo, Pietro Bembo 1470-1547, Venedikli din adamı ve hümanist, De Vergili Culice adlı eserinde Quirino'ya atıfta bulunur ama Sterne'in yararlandığı kaynak Bayle'nin De Enfant de Venise celebresidir. Ayrıntılı olarak anlattığı çocukluğundaki birçok başarının yanı sıra daha 8 yaşındayken Roma'nın en güzide okullarında teolojinin en derin ve en çapraşık konularında tam tamına 4560 değişik tez sunmuş. Ve bunları muhaliflerini felce uğratıp şaşkına çevirecek şekilde savunabilmiştir. Alfonso Tostado 1400-1455, doktorasını Salamanca'da 22 yaşında alan İspanyol teolog. O yaşta çeşitli diller, felsefe, medeni hukuk ve kilise hukuku, coğrafya ve tarih alanlarında derin bilgisi vardı. Hakkında söylenenlerin yanında bu hiç kalır diye bağırdı babam. O daha neredeyse dadısının kucağındayken bütün doğal ve beşeri bilimleri kendisine öğretilmeden öğrenmişti. Ya büyük Pierescius'a? Bakınız ikinci kitap 14. bölüm not 4. Daha çocukken vaktinden önce gelişmiş ilgiler gösteriyordu ve Bayle'ye göre 7 yaşındayken 5 yaşındaki erkek kardeşine öğretmenlik ediyordu. Ne demeli? Hani sana şendi biraderim diye bağırdı amcam Toby. Sırf Stevinus'un uçan arabasını görmek için Paris'ten Chevinglen'e 500 mil yürüyüp sonra da aynı yolu geri yürüdüğünü söylediğim adam. Çok büyük adammış diye ekledi amcam Toby, Stevinus'u kastederek. Öyleymiş kardeşim Toby dedi babam. Pierescus'u kastederek. Fikirlerini öyle bir hızla çoğaltmış ve öyle muazzam bir bilgi haznesine sahip olmuş ki hakkında anlatılan bir anekdotu burada nakletmemiz gerekir. Yoksa anekdot denen şeyin otoritesini sarsmış oluruz. Daha 7 yaşındayken babası 5 yaşındaki kardeşinin bakımını ve eğitimini bütünüyle onun sorumluluğuna bırakmış. Baba oğlu kadar akıllı mıymış acaba diye sordu amcam Toby. Sanmam dedi Yorick. Ama bunlar diye devam etti babam heyecanını yenemeyerek. Ama bunlar Grotius, Scopius, Heinsius, Politian, Pascal, Joseph Scaliger, Ferdinand de Cordo. Grotius, Hugo Grotius ya da Hugh de Groot 1538-1645 Hollandalı devlet adamı, bilgin ve önemli hukukçu. 8 yaşında Latince şiir yazmaya başladı, 11'inde Leiden Üniversitesi'ne girdi, 3 yıl içinde felsefe, astronomi, matematik, ilahiyat ve hukukta uzmanlaştı, 16 yaşında Martinus Capella'yı, bakınız bu bölümde not 9, yayına hazırladı. Scopius, bakınız 1. kitap 19. bölüm not 14, daha çocukluğunda bilgindi, 16 yaşında ise saygı duyulan bir yazardı. Heinsius, Daniel Heinsius, yaklaşık 1580-1655, Flemenk Latin şairi. 9 yaşında yazmaya başladı, ilk bilimsel eserini ise 20 yaşına varmadan yazdı. Politian, bakınız 5. kitap 31. bölüm not 1. 12 yaşında Latin ve Yunan şiiri ustasıydı, 14'ünde şair olarak ünlenmişti. Pascal, Blaise Pascal 1623-1662, matematikçi ve filozof, 12'sinde Öklides'in ögelerinde ustalaşmıştı, 16 yaşında ise konik kesitler üzerine Descartes'ı hayran bırakan bir inceleme yazdı. Scaliger, Joseph Justus Scaliger 1540-1609, daha çocukken usta bir Latinceciydi, 16 yaşında bir trajedi yazdı, 19 yaşında ise Homeros'u okuyarak 3 ay içinde Yunanca öğrendi. Ferdinand de Cordoue, Kordobalı Ferdinand Fernando 15. yüzyılda tanındı. İspanyol bilgin. 5 yaşında okuma yazmayı ve gitar çalmayı öğrendi. 10 yaşında Latince ve retorik ustasıydı. Ayrıca Cicero'dan 4 ya da 5 sayfayı bir okuyuşta ezberleyebiliyordu. Ve diğer harika çocukların yanında ne ki? bazıları tüzel biçimlerini burada metafizik üzerine çalışmalarını terk edip anlamında tüzel biçimler maddenin bütün biçimlerden bağımsız bizatihi töz olan biçimleridir. 9 yaşında ya da daha erken bir yaşta terk edip böyle bir eğitime gerek duymadan düşünce üretmeye başlamışlar. Ötekiler klasikleri 7 yaşında bitirmiş, 8 yaşında trajedi yazmış. Ferdinand de Cordova 9 yaşında o kadar akıllıymış ki içine şeytan girmiş olduğu düşünülürmüş. Venedik'te bilgisini ve içinin iyiliğini öyle güçlü kanıtlarla ortaya koymuş ki keşişler onun ancak deccal olabileceği sonucuna varmışlar. Öbürleri 10 yaşında 14 dil biliyormuş. Retorik, şiir, mantık ve etik derslerini 11 yaşında bitirmişler. Servius, Marius Servius Honoratus, İsa'dan sonra 4. yüzyıl, Vergilius üzerine kendisi de çok yorumlanan bir yorum yazmıştır. Ve Martianus Capella, Mercuri et Philologia, 410-439 arası adlı Orta Çağ'da pek çok yoruma konu olan didaktik bir incelemenin yazarı. Hakkındaki düşüncelerini 12 yaşında ortaya atmışlar. 13 yaşında da felsefe, hukuk ve ilahiyattan mezun olmuşlar. Ama doğduğu gün bir eser çıkartan De Enfant de Venus Celebris'ten alınan bu parçanın anlatılışı şöyledir. Nicius Eritreacus'un sözlerini eğer doğruysalar diyor Bayle, en azından enigmatik anlamda ciddiye almalıyız. Bu yazar, Lipsius'un yaşamına ilk gününde bir eser ortaya koyduğunu kavrayabilmek için onun yaşamının ilk gününü bedensel yaşamının ilk günü değil, aklını kullanmaya başladığının ilk günü olarak düşünmeliyiz diyor. Bu da onun 9 yaşlarında olmasını gerektirir diyor ve bizi Lipsius'un bu yaşlarda bir şiir yazdığına ikna etmeye çalışıyor. Bu dahiyane çaba vesaire vesaire. Büyük Lipsius'u Joseph Lips 1547-1606 bilgin, ahlak ve siyaset kuramcısı. İlk eserini 22 yaşında yayımladı, 25 yaşında Jena'da kürsü sahibi oldu. Unutuyorsunuz dedi Yorick. Bezini değiştirmişlerdir umarım dedi amcam Toby ve konuyu orada kapattı. 3. Bölüm. Lapa hazır olduğunda Slop onu yerine bağlarken, Suzanna da mumu tutarken uyulması gereken kurallar konusunda zamansız bir tereddüt oluştu. Slop, Suzanna'nın huysuzluğunu ağrı kesicilerle tedavi etmemişti hiç, bu yüzden aralarında bir tartışma başladı. ''Hey hey'' dedi Slop. Görevinden beklenmedik bir şekilde imtina eden Suzanna'ya buna izin vermeyeceğini gösteren bir bakış fırlatarak ''Sanırım sizi tanıyorum madam, beni tanıyor musunuz efendim?'' diye bağırdı Suzanna. Müşkül pesent bir tavırla başını doktorun mesleğine değil düpedüz kendisine yönelik bir sabırsızlıkla arkaya atarak ''Beni tanıyorsunuz ha?'' diye haykırdı yeniden Suzanna. Doktor Slop işaret ve baş parmaklarıyla burun deliklerini tıkadı. Bu hareket Suzanna'nın huysuzluğunu patlama noktasına getirdi. ''Bu doğru değil'' dedi Suzanna. ''Hadi, hadi, İffet Hanım'' dedi Slop. Son hamlesinin başarısından az buz gurur duymayarak. ''Lambayı tutarken bakamayacaksan gözlerini kapatarak tutabilirsin.'' ''Bu sizin Katolikçe kaçamaklarınızdan biri'' diye haykırdı Suzanna. ''Hiç kaçamak olmamasından iyidir genç bayan'' dedi Slop, başıyla kendi kendini onaylayarak. ''Reddediyorum efendim'' diye haykırdı Suzanna iç gömleğinin yenini çekiştirerek. Cerrahi bir müdahalede iki insanın daha uyumsuz bir resmiyet ilişkisi içinde birbirlerine yardımcı olmaları düşünülemezdi. Slop lapayı kaptı, Suzanna da lambayı kaptı. ''Biraz bu tarafa'' dedi Slop. Mumu tuttuğu yana bakmayan Suzanna, Slop'un perukasını tutuşturdu. Oldukça gür ve ayrıca yağlı olan peruka, doğru dürüst alev bile alamadan yanıp kül oldu. ''Seni küstah orospu!'' diye bağırdı Slop. ''Öyle ya, öfke nedir, vahşi bir hayvan değil midir?'' ''Seni küstah orospu!'' diye bağırdı Slop, elinde lapayla doğrularak. ''Hiç değilse ben kimsenin burnunu mahvetmedim!'' dedi Suzanna. ''Öyle mi?'' diye bağırdı Slop, lapayı Suzanna'nın suratına fırlatarak. ''Evet, öyle!'' diye bağırdı Suzanna, kendisine yapılan iltifatı aynen iade ederek. 4. Bölüm. Doktor Slow ve Susanna birbirlerine olan öfkelerini harcayıp tükettiklerinde, lapa artık işe yaramayacak hale geldiğinden benim için bir pansuman hazırlamak üzere birlikte mutfağa indiler. Onlar mutfaktayken babam konuyu aşağıda okuyacağınız biçimde bir sonuca bağladı. 5. Bölüm. Gördüğünüz gibi dedi babam, hem amcam Toby'ye hem de Yorick'e hitap ederek, bu genç mahluku bu kadınların elinden alıp özel bir mürebbinin eline vermenin vakti geldi. Marcus Antoninus, İmparator Marcus Aurelius Antoninus, İsa'dan sonra 121-180, Lucius Aurelius Commodus'un İsa'dan sonra 161-192 babasıdır. Oğul Antoninus 177'den itibaren babasıyla birlikte 180'den sonra tek başına Roma İmparatorluğunu yönetmiştir. Kamu önüne hem konsül hem de gladyatör olarak çıkma isteğine şiddetle karşı çıkan danışmanları tarafından boğdurtulmuştur. Oğlu Commodus'un eğitimi için 14 mürebbi birden tutmuş. 6 hafta içinde de bunların 5'ine yol vermiş. Çok iyi biliyorum ki diye devam etti babam, Commodus'un imparatorluğu sırasındaki zalimliklerinin pek çoğunun nedeni anasının gebeliğine denk gelen zamanda bir gladyatöre aşık olmasıydı. Ama gene de Antoninus'un yol verdiği 5 mürebbinin o kısa süre içinde Commodus'un mizacına verdiği zararın geri kalan 9 mürebbinin bütün hayatları boyunca düzeltebileceklerinden daha fazla olduğu kanısındayım. Bu durumda oğlumun sabahtan akşama kadar kendini içinde göreceği ve görünümünü, tavırlarını ve belki de kalbinin en derin duygularını ona göre ayarlayacağı aynayı düşündüğümde, bunun çocuğumun bakmasına uygun, her tarafı parlatılmış bir ayna olmasını isterdim. Bu çok mantıklı dedi amcam Toby kendi kendine. Bedenin ve bütün parçalarının diye devam etti babam, hem hareket eder hem de konuşurken insana içeriden seslenen belli bir ifade ve davranış tarzı vardır. Nazian Suslu Aziz Gregory, İsa'dan sonra 329-389, Dönme Julianus, İsa'dan sonra 332-361 diye bilinen Flavius Claudius Julianus aleyhine, Julianus imparator olur olmaz Hristiyanlıktan döndüğünü açıklamasına rağmen imparatorun Hristiyanların klasik öğreti dersleri vermelerini yasaklaması üzerine 2 tahkirname yayımlamıştır. Julian'ın aceleci ve yakışıksız jestlerini ilk gördüğünde onun günün birinde bir mürtedi olacağını kestirmiş olmasına hiç şaşmıyorum. Aziz Ambrosun, İsa'dan sonra yaklaşık 340-397 Milano Piskoposu ve kilise doktorlarından. Kafasını harman döveni gibi ileri geri sallayan Amenioensis'i kapıdan kovmuş olmasına da şaşmıyorum. Demokritos'un, Abderalı Demokritos, İsa'dan önce 460 veya 457 tire yaklaşık 356. Geç antikitede gülen filozof olarak bilinir. Robert Burton, Oğul Demokritos'tan Okura adlı bölümünde Demokritos'un gördüğü her türlü garip nesne karşısında yürekten kahkahalar attığını söyler. Protagoras'ın bir odun demetini bağlayıp küçük dalları içeri doğru ittiğini gördüğünde onun bilgin olacağını anlaması da hayretlere düşürmüyor beni. Keskin bir gözün diye devam etti babam, bir adamın ruhuna hemen nüfuz etmesine izin veren binlerce küçük delik vardır ve eminim ki diye ekledi, aklı selim sahibi her adam bir odaya girip şapkasını çıkardı mı ya da şapkasını giyip odadan çıktı mı kendini o an ele verir. Bu nedenlerle diye devam etti babam, seçeceğim mürebbi Witt.Pellegrina, Stern'ün dipnotu, bakınız 5. kitap, 62. bölüm, not 9. Peltek ya da şaşı olmayacak, gözlerini kıpıştırmayacak, yüksek sesle konuşmayacak, öfkeli ya da aptal görünmeyecek, dudaklarını ısırmayacak, dişlerini gıcırdatmayacak, burnundan konuşmayacak, burnunu karıştırmayacak ve burnunu elinin tersiyle silmeyecek, hızlı yürüyemeyecek, yavaş da yürüyemeyecek, kollarını kavuşturmayacak, çünkü bu tembelliktir, ellerini iki yanına sarkıtmayacak, çünkü bu budalalıktır, ya da cebinde saklamayacak, çünkü bu saçmalıktır. Ne vuracak, ne çimdikleyecek, ne gıdıklayacak. Tırnaklarını yemeyecek, hımkırarak gırtlağını temizlemeyecek, tükürmeyecek, burnunu çekmeyecek, ayakları ya da el parmaklarıyla tempo tutmayacak ya da Erasmus'a bakarsak küçük su dökerken birileriyle konuşmayacak, leş ya da dışkı gördüğünde geçip gidecek. İyice mantıksızlaştın dedi amcam Toby kendi kendine.